Hayırlı günler sayın izleyicilerimiz. A9 ekranlarından selamlar. Avukat Ceyhun Göktuğan'la birlikte yaptığımız Adil Yargı programımızı bugün konuğu Profesör Doktor Sayın Fehim Üçışık. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığını yürütüyor hocamız şu anda. Daha önce de Marmara Üniversitesi'nde Rektör
Marmara'da
Yardımcılığı Hukuk Fakültesi Dekanlığı
Hukuk
vardı değil mi hocam?
Ve Beden Eğitim Spor Yüksek Hukuk Müdürlüğü yapmıştım. Sağlık Bilim Enstitüsü Müdürlüğü Yardımcılığı yapmıştım. Çalışma Ekonomisi Bölüm Başkanlığı yapmıştım.
Maşallah.
Değişik idari görevlerde bulunmuştum. Sonra ayrıldım. Kendi isteğimle emekli oldum. Daha o sıralarda Yeşil Kart çalışmalarını bulunmuştum Sağlık Bakanlığı'nda. 2001'de ayrıldıktan sonra da resmi görev almadım ama sözleşmeli olarak görev kabul ettim Sağlık Bakanlığı'nda. Bir müddet de öyle çalıştım. Spor şuralarına, çevre şuralarına katıldım. Değişik alanlarda görüş beyan etmeye çalıştım. Genellikle hukuk alanında, bir de memleket saat ayarı. Bulgaristan'la Yunanistan'la hiçbir saat farkı olmayan bir ülkedeyiz. İtalya ile Fransa ile İspanya ile aramızdaki saat farkı bir. Ama nasıl oluyorsa Nahçıvan'la Azerbaycan'la 2 saat. Yani bir yanlışlık var.
Evet.
Bu da tarafımıza yapılmış bir yanlışlık. İnşallah bu sene o saat ayarı da düzeltilir.
İnşallah hocam.
Evet hocam inşallah siz tabii böyle çok spesifik konularda da hukukun alanlarında tecrübe sahibi olduğunuz için bilgi sahibi birçok medya kuruluşu sizin görüşlerinize başvuruyor yani spor ve sağlık da olsa. Ancak tabii Türkiye'nin meseleleriyle de çok yakından ilgilendiğiniz için belki önce yeni anayasayla başlayabiliriz. Kısaca sizin görüşleriniz bu konuda nasıl? Yeni bir anayasa var olur mu, çıkar mı yoksa
anayasa
devam edecek mi?
Önemli. Ben 1999 yılında Anayasa Mahkemesi'nde parti içi demokrasi konusunda yapılan ilk egemenlik haftası sempozyumuydu. Tebliğ sunmuştum parti içi demokrasi diye. İlginç tespitlerim var. Sonra yakın bir tarihte bunları anayasa hukukunda sorunlar ve çözüm önerileri diye bir kitapçıkta toparladım. Sunduğum tebliğler, gazete yazıları, bir takım bilimsel çalışmalardaki önemli noktalar. Şöyle söyleyeyim, Türkiye'de maalesef 61 Anayasası da, 1982 Anayasası da pek çok eksikliği içeriyor. Genel olarak kesinlikle ifade edilebilir ki insan hakları evrensel bildirgesini yansıtmaktan, aktarmaktan uzak. Türkiye'deki anayasanın bana göre hem her ileri demokrasilerde, ileri ülkelerde genel kabul görmüş, uluslararası sözleşmeleri konu olmuş hususlarda insan haklarını aktarması lazım. Ama bu dünyanın herhangi bir ülkesine bir reçete şeklinde verilecek bir anayasa olmaması lazım. Türk milletinin anayasası olması lazım. Çok acı bir tespitim. Maalesef Türkiye 1923 Lozan Anlaşması'nın çok önemli bir kısmını anayasasına aktarmamış ve de uygulamamış. Bu kısım başlı itibariyle belki köşede kalma gerekçesi oluşturuyor. Azınlık faslı, azınlıklar faslı. Ancak düzenleme azınlıklara ilişkin görünse de genel bir düzenleme. Ben bazı yazılarımda buna işaret ettim. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 10 Aralık 1948'de kabul edilmiştir. Bundan tam 25 yıl önce Lozan Anlaşması'nın azınlıklar faslı hükümleri İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin öncüsü niteliğindedir. Ve orada Türkiye ve Yunanistan için bağlayıcı olduğu kabul edilmektedir. Şöyle ki, faslı yer alan bir hüküm, bu fasıl hükümleri Cemiyet-i Akvam Genel Kurulu'nun çoğunluk kararı olmaksızın değiştirilemez diyor. Ve Türkiye buna aykırı bir kanun, hukuki düzenleme, bireysel bir işlem yapamaz diyor. Yani anayasa niteliğini taşıyor Türkiye açısından. Buna rağmen uygulanmamış. Veyahut gereği gibi uygulanmamış. Mesela orada diyor ki, Türkiye ahalisinden herhangi biri istediği lisanı serbestçe konuşabilir. Oysa hem 1930'larda Türkçe konuş kampanyaları yürütülmüş, hem de benim gençliğimde Türkçe konuş vatandaşlığı kampanyalar yürütüldü. Yakın tarihe kadar da bir Kürtçe türkü yüzünden bir mekanın karıştığını medyadan öğrendik. Peki bu anayasanın bir parçası gibi, hatta anayasanın üstünde yer alması gereken düzenleme tamamen aksini söylüyor. Bu konuda eğitim yönünden, din ve vicdan özgürlüğü yönünden, hatta teşebbüs özgürlüğü yönünden bazı hükümler var. Biraz evvel söylediğim gibi lisanla ilgili hükümler var. Türkiye buna imza atmış. Ne ilginçtir ki Türkiye bunu gereği gibi kabul etmemiş ama Lozan'ı anlaşmasına katılmış, imzalamış devletlerin hiçbiri de bunu tatbik edin dememiş benim bildiğim. Çok ilginç. 1961 Anayasası bana göre artık milli mücadele yıllarında yapılmış bir anayasa niteliğinde değil. Türkiye'nin öyle zor şartlarda olduğunu söyleyemeyiz. En azından insan hakları evrensel bildirgesinde Afrika'nın ortasındaki veya işte Amerika'nın güneyindeki ülkeler dahil yoksul da zengin de demeden eğitim düzeyi, gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun her yerde uygulanmasını öngördüğü hükümler içerdiğine göre bunlar aktarmalıydı. Ben siyasi olmayan bir konuda söyleyeceğim. Hani siyasi de ideolojik konularda belki bir kısım insanlar olaylara objektif bakamamışlar diyebiliriz. Bilimsel bir yaklaşım sergileyememiş diyebiliriz. Ancak iktisadi konuda da bu böyle. İnsan hakları evrensel bildirgesi 23. maddesinde 3. fıkrasında diyor ki çalışan herkesin, işçi memur ayırma yapmıyor. Çalışan herkesin ailesiyle birlikte insan şeref ve haysiyetle bağlaşır, gerektiğinde sosyal yardımlarla tamamlanmış adil bir ücret hakkı vardır diyor. Hı hı. Bu nedense 61 Anayasası alınmıyor. 82 Anayasası'nda da alınmıyor. Ve sonuç Türkiye'de en düşük devlet memuru maaşı şu an, hizmetli maaşı 1792 lira. Ama şu an en düşük ücret, yani asgari ücret 739 lira. Türkiye'de bir takım hususlar anayasadan kaynaklanıyor veya anayasa tarafından sorun olmaktan çıkarılmalıydı diyebiliriz. Şimdi bu anayasanın yapılması lazım, yenilenmesi lazım. Fakat ben toplumdaki tartışmaları en azından önemli bir kesim itibariyle bilimsel yaklaşımla yapıldığı kanaatte değilim. Dışarıdan bakıldığında sanılıyor ki bir zarf var. O zarf 3-4 maddeden ibaret. O zarfı doğru koyarsanız veya vitrine onları sıralarsanız bu iş tamamdır. Bir örnek vereceğim. Türkiye Cumhuriyeti'nin nitelikini sayan maddeye göre Türkiye hukuk devletidir. Artı insan haklarına saygılı bir devlettir. Daha ötesi üçüncü olarak sosyal devlettir. Evet. Peki bir sosyal devlette nasıl oluyor da kış aylarında kar yağdığında televizyonlarda bir haber şeklinde evsizlerin toparlandığını, bir spor salonunda sıcak bir mekana konmuş olarak giydirildiğini, yıkanma imkanı sağlandığını, tıraş ettirildiğini falan görüyoruz. Hep seyrediyoruz. Evet. Sosyal devlette bu nasıl oluyor? Evsizlik ne demek? Yakın zamanda vefat ettiğini öğrendim. Beyoğlu'nda A Camii'den Tarlabaşı'na doğru A Camii'nin yanındaki sokaktan kıvrılırsanız A Camii duvarına bitişik akmayan bir çeşme vardır. Bir insan orada yaşıyordu. Battaniyeye sarılmış vaziyette. Ne ilginç. Bir takım televizyonlar orada şarkı şu bu veya bir takım güncel konular hakkında vatandaşa mikrofon uzatıyorlar İstiklal Caddesi'nde. 15 metre midir, 10 metre midir, kaç metre ötede birisi de orada caminin kenarında kuş kovuğu gibi bir yerde orada yaşıyor yani. Nerede insan haklarına saygılı devlet? Nerede hukuk devleti? Nerede sosyal devlet? Ama belli konularda mangalda kül bırakılmıyor. Belli konularda hiç oralı olunmuyor. Dolayısıyla anayasanın ne içerdiğinden öteye anayasaya sahip çıkılması lazım. Anayasanın gerçekten kamu vicdanına göre bir anayasa olması lazım. Bizim özelliklerimize göre bir anayasa olmamız lazım. Ama bizim öyle özelliklerimize göre derken Kapıkule'den bu yana ayırıp dünya nereye giderse gitsin içeride bir takım yanlışlıklar yapılan bir ülke görünümünde olmamak kaydıyla. Bizim kendi devlet anlayışımızı, bizim kendi toplum anlayışımızı, yardımlaşma anlayışımızı, sosyal yardım geleneğimizi yansıtan anayasa olmalı. Ama sadece kuru lafta kalırsa, yazılı olarak metinlerde kalırsa olmaz. Bunu uygulayacak bir zihniyette olmamız lazım. Halkın talebinin yükselmesi lazım. Benim bu anayasa hazırlığı konusunda görüşüm şu. Halkın her bir partiye yeni bir anayasa ihtiyaç var ve böyle bir anayasa çıkmalıdır diye baskısı olursa çıkar. Değilse partiler zaten istemeye istemeye dahil olmuşlarsa bu sürece ilk fırsatta yan çizmeye çalışabilirler. O yüzden toplumun, toplum kuruluşlarının, kitle örgütlerinin sahip çıkması lazım. Toplumun ön şart olarak bir partiye rey vermekte yeni anayasa konusundaki yaklaşımını esas alacağını hissettirmesi lazım diyorum.
Evet hocam, insan hakları konusunda yani sosyal devletin gerekliliği ve Türkiye'mizde insan hakları ihlalleri ve bu konudaki Avrupa'dan bize bakış, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki Türkiye'nin durumuna dair ne söyleyebiliriz?
Açıkçası pek iç açıcı değil tabii, hocam da çok iyi bilir. Geçen sene itibariyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde en çok mahkumiyet kararı alan ülke biziz. Çok fazla mahkumiyet kararı aldık. Bir sene Rusya, bir sene biz. Sürekli değişiyoruz bu konuda. En son Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu da bu konuya dikkat çekti. Geçen hafta bir açıklama yaptılar. Yargıya güvenin tesisi için insan hakları ihlallerinin önlenmesine çok çarpıcı bir şekilde dikkat çektiler. Sayın Ahmet Hamsici, Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalarda kurulun 8, 10 ve 33 nolu genelgelerine uygun olarak işlem yapılmasını istedi. Savcılara bu konuda büyük sorumluluk düşüyor gerçekten. Çünkü kolluk görevlilerinin amiri konumunda savcılar bulunduğu için orada yapılan işkenceleri aslında bir nevi üst amirleri olarak onlar da bir sorumluluk almış olurlar üzerlerine ve buna çok dikkat çekti. Devamında şunu söylüyor Sayın Hamsici, temel hak ve özgürlüklerin ve özellikle adil yargılanma hakkı ve diğer evrensel hakların korunması, kişi ve kurumların mağdur edilmemesi, toplumun yargıya olan güveninin devamı sağlanmalı, insan haklarına ilişkin ihlal kararları verilmesinin ve ülkemizin uluslararası alanda saygınlığının zedelenmesinin önlenmesi bakımından soruşturmanın yürütülmesinde asıl ve yetki ve sorumluluğa sahip olan Cumhuriyet Savcıları tarafından soruşturma evresinin uluslararası sözleşmeler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, anayasa, kanunlar, yönetmelikler, HSYK ve Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan genelgelerde açıklanan ilkeler doğrultusunda hızlı, etkin, adil, eksiksiz ve insan haklarına saygılı bir şekilde yapılarak delillerin zamanda tam ve hukuka uygun olarak toplanması suretiyle yapılan soruşturmalardan kaynaklanan insan hakları ihlallerine fırsat verilmemeli diyor. Şimdi çok önemli bir şeye dikkat çekiyor burada. Yani Sayın Hamsici aslında şunu demek istiyor. Soruşturma süreçlerinde ülkemizde maalesef insan hakları ihlalleri yapılıyor. Bu durum bizim ülkemizin itibarını, prestijini, dış dünyadaki saygınlığını zedeliyor. Lütfen bunun önüne geçin, görevinizi yapın diyor savcılarımıza. Bunun daha da ötesinde aslında mahkemelerimize de çok büyük görev düşüyor bu konuda. Şimdi bir şeyi önlemenin yolu onun hakkı olan cezayı vermektir bir nevi olarak bir yönden. Şimdi eğer polis memurlarına veya işte kolluk görevlilerine hak ettiği cezayı vermezseniz siz süren insan hakları davalarında, işkence davalarında bununla bu uygulamalar sürmeye devam eder. Hı hı. Nitekim bir ay önce bir insanı sokak örtüsünde dövdüler. İşte daha önce İzmir'de bir vaka oldu. Yani 2012 yılına girdik ama işkence gerçeği Türkiye'de değişmedi. Bunu önlemenin tek yolu burada belirtildiği gibi hızlı, etkin, adil, hakkaniyetli kararlar vermek, işkence yapanlara en ağır cezayla karşılık vermektir. Başka bir türlü yolu yoktur zaten bunun.
Evet, ama herhalde 12-13 yıl evvel bu konuda durum daha vahimdi.
Evet.
Şimdiye göre.
Şimdi toplumsal olaylar değişik alanlarda, alanlardan bakılarak değerlendirilmeli. Mesela bir çarpıcı örnek vereyim. Türkiye'de bugün hakikaten bir uyuşturucu sorunu var, toplumsal bir sorun.
Evet.
Kokain kullanan var, esrar kullanan var derken hiçbir şey bulamazsa tiner koklayanlar var, gençler. Hatta biz Doğuş Üniversitesi'nde bir toplantı yaptığımızda yaşın çok aşağı indiği, çok ilde çok yaygın
ortaokul
olduğu tespiti emniyet görevlileri tarafından ifade edildi, yetkililer tarafından. Ama ben başka bir şey söylemek istiyorum. Fi tarihinde haşa çekimi serbestti. Türkiye'de toplumsal bir uyuşturucu sorunu yoktu. Amatem gibi merkezler kurulmamıştı. Hı. İhtiyaç yoktu. Şimdi haşa çekim yasaklandı. Fakat amatem gibi merkezlere ihtiyaç var. Yakın tarihlerde de emniyet güçlerinin vapurlardaki ilanların afişlerini gördük. Anne babalar çocuklarına sahip olsun, ne yapıyorlar, ne ediyorlar, ilgilensinler diye. Çok ilginç değil mi? Haşhaş serbest çekilirken sorun yok. Evet. Haşhaş yasaklandı, kısıtlandığında sorun var. Başka bir şey söyleyeceğim. Benim gençliğimde gazetelerde zabıta vakası diye günlük gazetelerde 2-3 kişi baş köşeyi işgal ederdi. Uzun zaman bunlarla ilgili bilgiler tefrika edilirdi.
Evet.
Birisi gangster Necdet, birisi Sülün Osman, birisi de Sarıyer canavarı. Hakikaten Sarıyer canavarı bir kişiyi kesmiş, öldürmüş canavar. Sülün Osman denen zat Beyaz Kulesi'ni falan satan, böyle dolandırıcılık yapan bir insan diye bilinirdi kamuoyunda. Gangster Necdet'i bir banka soygununa katılmıştı. Tefrika edilirdi. Gangster Necdet Sultanahmet cezaevinde işte Gangster Necdet dışarıdan bitirme imtihanına girdi. Gangster Necdet ıslah oldu, işte kendini ibadete verdi, tefekküre verdi gibi havariler çıkardı. Ama şimdi sanıyorum bazı gazeteler böyle gangsterlikleri ve bir takım olayları tek sütun ya koyuyor ya koymuyor.
Evet.
Hapishanelerimiz dolu.
Evet.
Tutuklular çok az bir nispeti teşkil ediyor diyorlar. Hapishanelerimiz niye dolu? Yani sadece mahkemenin ceza vermesiyle işte emniyet güçlerinin görev yapmasıyla olmaz. Armutlu şimdi Yalova'ya bağlı, eskiden Bursa'ya bağlıydı. 15 sene kadar evvel orada diyorlardı ki biz birkaç sene öncesine kadar kilit nedir bilmezdik diyoruz. Kapıyı örteriz, yatarız diyorlardı. Hırsızlık falan yok. Ne oldu? Yani bunun çeşitli açılardan incelenmesi lazım. Türkiye'de bir takım suçlarda patlamalar nasıl oluyor diye, öfke nereden geliyor diye. Bana sorarsanız bunun müzikle bile bağlantısını kurmak lazım. Yani eskiden bir takım müzik parçalarında işte ben suikahaneden bahsedilirdi, şuydu buydu derken şimdi asabiyim falan diye başlayan bir takım şeyler çıktı. Sonra bir müzik var ki vurdu kırdılı gibi filmlerden, dizilerden hepsinin bütün olarak sosyal toplum nereye gidiyor diye demek lazım. Manevi yönden nedir demek lazım. Çocuklarımız doğru yetişiyor mu? Nasıl oluyor da bol miktarda uyuşturucu taciri liselerin önünde, ilk öğretim okulların önünde yer alabiliyor diye bakmak lazım. Yani biz millet olarak nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz, hangi aşamadayız, eskiye göre ne kadar iyiyiz, ne yönlerden iyiyiz, ne yönlerden daha gelişmeye muhtacız, bunları irdelemek lazım. Hukuk alanından söyleyeyim. Yakın 1453 yılında İstanbul'u fetheden patrikhaneye dokunmayan, hiç kimsenin burnunu kanatmayan, süreç içinde Polonya'dan kaçanlara Polonez köyü kurduran, efendim daha öncesinde İngiliz yolundan kaçanlara Selanik'te yurt gösteren, bizim gençliğimizdeki Selçuk Kaskan'ın skeçleri vardır radyoda. Arap bacı diye konaklarda, evlerde ailenin bir parçası sayılan zencilerle beraber yaşayan, zenci beyaz kavgası yaşamayan, hiç kimsenin din, dil, ırk, renk ayrımı yapmayan, dünyaya örnek olan Balkanlar'da ben Kardinal Serpuş'u görmektense Osmanlı sarığını tercih ederim dedirten, hiç kimseye zorla, dayatmayla bir şey yaptırmayan bir milletiz. Ama şimdi nelerle uğraşıyoruz, ne sorunlarla uğraşıyoruz? İnsan hakları yönünden biz ancak başka milletleri sınava tabi tutmalıyız, teftiş etmeliyiz, değerlendirmeliyiz. Biz Adriyatik'e kadar gittik. Ve kimler Müslüman oldu? Adriyatik'in kenarındaki Arnavutlarla onların yanı başındaki Boşnaklar. Evet. Peki zorla Müslüman yapmış olsaydı Osmanlı Avrupa'daki milletleri, önce Bulgar milletinin Müslüman olması lazım mı? Milletçe. Rumların Müslüman olması lazım mı? Hırvatların Müslüman olması, Sırpların Müslüman olması lazım. Macarların, Romenlerin Müslüman olması lazımdı. Millet olarak, toplulukla Müslüman olanlar Adriyatik'in kıyısındakiler oldu. Bizim Edirne'nin yanı başındakiler değil. Evet. Demek ki haklara saygılıydık. Adalet vardı. Yani Berlin'de hakimler vardı sözünden evvel İstanbul'da hakimler vardı. Padişahla bir gayrimüslim el pençe divan durabiliyordu kadının huzurunda. Bursa'da bir cami yıktırılıyordu, satmıyor yerini bir gayrimüslim diye, başka yere yapılıyordu. Yani hukuk anlayışımız ne oldu? Toplumdaki anlayış ne oldu? Eskiden ahi teşkilatlarıyla göre yapılırdı. Toplum, esnaf, orta tabaka meslek kurallarıyla yürürdü, yardımlaşma vardı. Şimdi toplum ne hale geldi? Ben şaşırıyorum. Bazen Türkiye'de komşusunu, aynı piyasada çalıştığı meslektaşlarını dolandırıp kaçanlara büyük beyin diye niteleme yapılabiliyor. Yani değişim var. İyiye doğru değişim var, kötüye doğru değişim var. Ama hukuku bir bütün olarak ele almak lazım. Çocukları insan haklarına saygılı yetiştirmek lazım. Mesuliyet duygusu aşılamak lazım. Hakların, hürriyetlerin, başkasının hürriyetlerinin olduğu yerde bittiğinin şuuruna vardırmak lazım. Bir makam ve mevkiye gelmenin de istediği gibi kılıç pala savurmak değil, hizmet için gelindiği duygusunun olması lazım. Ama maalesef bir siyasi görüş ayrılığı falan derken iyi yoldaki bazı teşebbüsler, öneriler köstekleniyor, engelleniyor. Türkiye uzun yıllar uzun iş kanunları yazmak durumunda kaldı. Yani ne grevdir ne grev değildir diye. Yani kanunsuz iş bırakmanın grev olmadığı, direniş olduğu falan gibi ilginç yorumlar yapıldı. Yapılabildi üniversite mezunu insanlar tarafından. Yani hukuk kafası yerleşmeyince olmaz. Benim bir önerim orta öğretimde gereği gibi bir temel hukuk bilgisi verilmesidir. Bugün bazı mevki sahibi insanlar, iyi tahsil görmüş insanlar, kanun, tüzük, yönetmelik diye sayacağı zaman yönetmelik yerine yönetmenlik diyor ki, yönetmenlik bildiğim kadarıyla rejisörlüktür. Yani daha hukukun kaynağını bilmiyorlarsa, tüzük mü üstte, yönetmelik mi üstte, hangisi sıralamada nerede yer alıyor diye bilmeyen insanlarca nasıl işlem yapacaksınız? Kanunların doğru olması lazım. Kanunların vatandaş tarafından anlaşılabilir olması lazım. Kanun sayısının azaltılması lazım. Eski deyimle kanunname Batıların diliyle kod olması lazım. Bir tane ticaret kanunu olacak. Evet. Öyle sermaye piyasası kanunu, şu kanun, bu kanun olmayacak. Bir tane ceza kanunu olacak. Terörle mücadele kanunu, şu kanun, bu kanun olmayacak. Evet. Bir tane spor kanunu olacak. Bir tane sosyal güvenlik kanunu olacak. Ve kanun değişiklikleri ona göre yapılacak. Evet. Ceza kanunu da dördüncü değişiklik kanunu. Oysa nasıl kanun çıkartılıyor? Bazı kanunlarda ve kanun ve kararnamelerde değişiklik yapılmasına ve bazı maddeler eklenmesine dair kanun. Torba kanun diyorlar. Evet. Benim bildiğim Batı ülkelerinde kanun hangi alanda yapılıyor isminden o anlaşılmalı. çeşitli alanlardan kanunları okumak durumunda kalmamalısınız. Ben bunu derslerde şu çarpıcı örneği veriyordum. Devlet Demiryolu'nda müşavirseniz, resmi gazete gelmişse bakıp da Denizbank'la ilgili diye kenara atmayın diyordum. O kanunda siz ilgilen hüküm var. Devlet Demiryolları ile Denizbank'ın ne alakası var? Hüküm şu, Denizbank kanunda bir madde konmuş. Efendim, iş ve işçi bulma kurumu aracılığıyla iş bulan bir vatandaşımız bulunduğu beldeden başka bir yerde işi bulmuşsa, bunu belgelemek kaydıyla devlete ait nakil vasıtalarına %50 indirime seyahat eder. Denizbank'a bağlı deniz yollarına %50 indirim seyahat edecek ama devlete bağlı olduğu için Devlet Demiryolları'na %50 indirime seyahat edecek. Böyle bir hüküm Denizbank kanunda olursa, Türkiye'de daha hukukun ne olduğunu anlamakta güçlük çekilir. O yüzden hukukun sadeleştirilmesi, derli toplu hale gelmesi, uyumlu hale gelmesi, hukukçuların iyi yetiştirmesi, toplumun genel hukuk bilgisinin yaygınlaşması, orta öğretime verilmesi ve maddenin lafzi tertibini, ifadesini bilmese bile neyin doğru, neyin yanlış olduğunun doğru bir şekilde çocuklarla daha aile içinde anlatılması, okulda anlatılması, meslektaşların kendi içinde teşkilatlarının doğru yürütülmesi lazım. Oysa bölünmüşlük var, yanlışı doğru diye sanmak, ifade etmek var. Belli geleneklerden uzaklaşmak var, meslek kurallarından sapma var. Yani bir bütün olarak yaşantının, toplumun teşkilatlanmasının olması gereken hukuka göre olması, gerçekleşmesi beklentisi var. Adalet Bakanlığı çok tedbirler almaya çalışıyor. Hakim, savcılar eğitiliyor. Avrupa Birliği müktesebatına göre kurslardan geçiriliyor. Yabancı dil için gayret ediliyor. Yurt dışına gönderiliyor. Hakimlerin terfilerinde İnsan Hakları Mahkemesi'nden kararların bozulup bozulmaması gibi hususlarda rol oynayacak diye hükümler konuyor. Tedbirler alınıyor. Fakat sadece hukuk alanındaki tedbirler toplumu düzenlemekte yeterli değil. Hukuk gerçi toplumu düzenleyen devlet gücüyle güçlendirilmiş kuralların bütün diye tarif ediyoruz ama yani o kuralların olması başka şey, o kuralların gereği gibi uygulanması başka şey, o kuralların uygulanmasına destek verilmesi başka şey. Bir kişi yakalanıyor, sonradan işte Gangster Necdet gibi bir müddet sonra vah zavallı denmeye başlanıyor. Yani uzun tutukluluk süresiyle. Halbuki anında ceza verilmeli. Geciken adalet, geciken adalet, adalet değildir diye söylüyoruz ama ne kadar yapıyoruz? Yani bu yüzden bir kere bu konunun partiler üstü, milli bir mesele olarak toplumun geleceğini belirleyecek bir mesele olarak değerlendirmesi lazım. Bu noktada da maalesef Adalet Bakanlığı hükümet tasarı hazırlayacak diye beklememek lazım. Her muhalefet partisi kendi seçeneğini, taslağını ortaya koymalı. Oysa mesela bu üçüncü paket görüşülürken medyaya yansıyan görüntüler, meclisteki katibin elinden kağıdı çekmek, sıra kapağı vurmak, efendim kürsüye yürümek, bunlar belki sinir anında olabilir, gerilimdir falan ama bundan evvel sakin haldeyken hangi partinin bu konulardaki çözüm için ortaya koyduğu alternatif, kendi görüşü, taslağı nerede? Bu konularda sivil toplum kuruluşlarına, barolara, üniversitelere, siyasi parti görev düşüyor. Anayasadan yaklaştık konuya, bir onu söyleyeyim. Kaç üniversitenin anayasa tasarısı hazır?
Kimsenin.
Kaç partinin anayasa tasarısı hazır? Yani bizim partimiz böyle bir anayasa istiyor. Madde 1, madde 2, madde 3, madde 5 neyse. Kaç hazır? İşte inşallah olacak.
İnşallah.
Evet. Hukukun tabii güzel pozitif teklifleriniz ve ilerlemesi için güzel düşünceleriniz var. O pozitifler yapılırken Bir de negatiflerden de arındırmak da buna elbette evet. fayda verecektir diye düşünüyorum. Çünkü siz daha iyi biliyorsunuz. Yani Türkiye'nin siyasi sosyal hayatında hukuk çoğu zaman siyaseten veyahut darbe yönetimlerinde veyahut ideolojik şeylerde biraz vesayet altında kalmış ve istenildiği gibi uygulama yönüne sevk edilmiş bir şey, kavram. Dolayısıyla uygulamada, pratikte insanların mağduriyetine yol açan, hak ve adaletin uygulanmasında mağduriyetlere yol açan uygulamalar geldi bugüne kadar. Yani hukuku da vesayet altından çıkarmak ve yargıçlarımızı da hem karar verirken ideolojik veyahut hayat görüşü, ne bileyim, basın etkisi gibi psikolojik, sosyal sebeplerden arındırmak, güçlendirmek gerekiyor.
Aynen katılıyorum. Aynen katılıyorum. Bir kere benim bir akrabam psikiyatrist. Bir randevu veriyor yarım saat, yarım saat boş tutuyor. Bir randevu veriyor, yarım saat boş tutuyor. Ve dolayısıyla eve çok geç gidiyor keçi. Niye derim 3-4 hasta için yarımşar saatten peş peşe değil de yarım saat boşluklarla randevu veriyorsun? Benim kendim yetiştirmem lazım dedi. Sadece doldur boşalt, o hasta gitti, bu hastayı dinliyor, o gitti bunu dinleyeyim diye olmaz dedi. Şimdi yargıçlarımızın, savcılarımızın, polislerimizin hakikaten hizmet aşkıyla görev yapabilir durumda olması lazım. Ama iş yükü o kadar çoğalmışsa, bir hekim diye düşünün, günde şu kadar hastaya bakmak durumundasınız, 2 dakikada bir hasta çıkaracaksınız, duruşmayı 4 dakikada bir bitireceksiniz, her şey kayar, evet. her şey şaşar. O yüzden ben öncelikle iyi yetişmiş olmaları lazım, hizmetçi eğitimin çok iyi yapılmış olması lazım, toplumda baskıların onlara yönelen yersiz baskın olmaması lazım. Toplumun bir tek baskısı olması lazım. Adaleti tecelli ettir şeklinde olması lazım. Hak neyse ortaya çıksın diye olması lazım. Ama buna göre de görev yapmaları lazım. Nitelikli elemanlar kazanmak lazım. Cazip meslek haline getirmek lazım. Evet. Oysa ben bugün bir makale hazırlıyordum, baktım son memur maaşlarına. Başkomiserle polis memuru arasındaki fark 2-3 yıl sıra. Yani birisi yıllar sonra bir mevkiye geliyor, o mevkiye geldiğinde aldığı ücret fevkalade düşük. Rahat görev yapmaları lazım. İngiltere için denir ki açık çek verilir belli bir sınıfa yükselmiş hakimlere. Bugüne kadar hiç kimsenin suistimal ettiği görülmemiştir. Kraliyet tiyatrosu gider, onun şehrinde temsil verir diye. Yani değer vermemiz lazım. Toplumdan değerli insanların bu mesleklere girmesini sağlamak lazım. Ne bileyim, bir avukat çok para kazanıyor da bir savcı, hakim o kazancın kaçta kaçını ancak maaşla alabiliyorsa bu olmuyor. Elbette bazı mesleklerde para daha ileriye geçme olabilir, daha fazla kazanç olabilir. Ama geneli karşılaştırıldığında, ortalaması karşılaştırıldığında adalet dağıtan insanların, adalete hizmet eden mesleklerde olanların çok iyi durumda olması lazım. Olaylar onun için birbirine bağlı dedim. Devlet memuruna koruma var. Devlet memuruna koruma yaparsınız. Ne gerekçeyle? İşte sık sık dava tehdidi, ceza tehdidi altında bırakılmasın diye. Doğru. Hekimler için aynı şey. Bu tehditle çalışılmasın diye. Ama devlet memurlarını korursunuz, bir kaymakamı korursunuz, bir emniyet müdürünü korursunuz, bir yere kadar devlet erkini kullanıyorsa, kamu erkini kullanıyorsa, ameliyat yapan doktorla öbür ameliyat yapan doktor arasında hiçbir fark yokken, birisi devlet hastanesi, birisi özel hastanede diye fark neyin nesi? O zaman korunan devlet memuru değil. O aynı meslekteki içinde ayrıma iş varıyor. Bu korumanın da şekli şemali olur. Keyfi olarak izin veriyorum, vermiyorum şeklinde değil. Hepsi birbirine bir bütün. Bizim hukuka bakışımız doğru olmalı, hukuktan beklentimiz doğru olmalı, toplum o beklenti ortaya koyabilmeli. Şimdi arabuluculuk konusunu ben destekliyorum. her bir mesele hakimin önüne gitmemeli. Madem hakim sayımız az, savcı sayımız az, bari hukuki ihtilafları kendi aralarında hakemle çözebileceklerse, kendini sulh sağlayabilecek bir mekanizma olabilecekse onları mahkemelerden uzakta tutalım da iş yükü azalsın, ona göre yürüsün. Başka bir şey işaret etmek istiyorum. Bir tarihte idari yargıda sadece Danıştay vardı. Bölge idare mahkemesi yoktu, idare mahkemesi yoktu her ilde. Gün geldi, çoktan ilde mahkemeye başvuruyorsunuz, bölge mahkemesi var ve şey var, Danıştay var. İstinaf, kanunu çıksa uygulanmıyor.
Evet.
Yani idari yargı tek Danıştay'dayken üçlü hale geldi, vergi mahkemeleri kuruldu.
Evet.
Ama adli yargıda başka sorun, bir başka sorun daha var. Şimdi yargının bölünmüşlüğü var. Anayasaya göre yasamanın başında meclis başkanı var. Yürütmenin başında başbakan var. Cumhurbaşkanı devletin başı. Peki yargının başı kim? Yargıya gelince Anayasa Mahkemesi var, Yargıtay var, askeri Yargıtay var, Danıştay var, askeri idare mahkemesi var, Sayıştay var. Sayıştay'ı da nereye koyarsınız? Yüksek Hakimler Savcılar Kurulu var. Niye bu bölünmüşlük? Bu bölünmüşlük sadece kim başkandır sorusu cevabını bulamamaktan başka bir sonuç doğurmuyor değil. Önemli sonuçları var. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi yaralanmalar için bir ölçüt geliştiriyor. Ben bazı toplantılara, bilimsel toplantı beraber olduğum için biliyorum. İşte parmağı koparsa şu kadar, iki parmak bu kadar, gözü çıkarsa şu kadar diye bir hareket noktası yakalamaya çalışıyor. Somut olayı da onun üzerine değerlendiriyor. Peki, şimdi soruyorum. Yargıtay'da aile mahkemelerinden gelen davalara bakanla, tapu meselelerine bakanla, arazi ihtilaflarına bakanla, ağır cezadan gelenlere bakanlar bir araya gelebiliyorlar. Hukuk Genel Kurulu, işte Ceza Genel Kurulu, İçtihadı Birleşim Büyük Genel Kurulu olabiliyorlar. Trafikte iş kazasındaki cismani zararla askeri idare mahkemesindeki cismani zararı karar verenler bir araya gelemiyorlar. Niye? Müessese ayrılığından. Benim önerim bir yüksek mahkeme kuralım. Genel Anayasa Mahkemesi Başkanı olsa hepsi olsun. Hatta yüksek mahkeme başkanlığını sıra sıra yapsınlar. Ama bir araya gelmesi gerekenler bir araya gelebilsin. Uygulama birliği sağlansın. Temiz mahkemelerden beklenen nedir? Yüksek mahkemelerden beklenen nedir? Ülke çapında uygulama birliğini sağlamak. Ve ihtilaflı konularda bir içtihadı birleştirerek tek düze uygulamayı sağlamak. Peki nasıl yapacaklar? Birisi apayrı bir mahkeme, ayrı bir teşkilat. Birisi apayrı bir mahkeme. Yani bu gibi suni bölünmeler var yapısal olarak. Başka bir çarpıcı örnek. Yargıtay Başsavcısı diyorsunuz, Anayasa Mahkemesi'nde kapatma davasında görev yapıyor. Allah rızası için. Bu Yargıtay Başsavcısı gitsin, Yargıtay'da görev yapsın. Hayır. Bu eskiden kalma bir alışkanlık. Öyle ismini koymuşlar ama bu Türkiye Cumhuriyeti Başsavcısı.
Evet.
İşte mahkemeleri böldüğünüz zaman bu gariplikler de çıkıyor. Anayasa Mahkemesi'nde Yüce Divan görevi. Yargıtay'ın yapması gereken, Yargıtay'da ceza hukuku, ağır ceza mahkemelerinin reisleri gelmiş, Yargıtay üyesi olmuş, bu daire başkanı olmuş, yılların da tecrübeli elemanları varken, vergi mahkemelerinden gelmiş, Danıştay'dan gelmiş insanlarla, öğretim yerinden gelmiş insanlarla, Anayasa Mahkemesi'nde barolarından gelmiş insanlarla ceza davası yürütüyorsunuz. Olacak tamam, barodan gelmiş ama acaba belki de hiçbir ceza davası avukatlık yapmamış.
Evet.
Yani değişik faktörlerle anayasa niteliğinde değil. Evet. Olması gereken düzeyde değil. Bu tabii hukuku da etkiliyor.
Peki yüksek yargı dedi hocamız. Yüksek yargıda durum nasıl?
Yüksek yargıda tabii biz önceki dönemde biraz bir karmaşa söz konusuydu. Şimdi çünkü çok fazla dosya geliyordu yüksek yargıya. Senelik 1 milyonun üzerinde dosya geliyordu ve bunları inceleme süreçleri çok uzun vakit alıyordu. Şimdi bunun önüne geçmek için hakim sayısını artırdılar, savcı sayısını artırdılar. Sayın hocam da çok iyi bilir. Kısmi bir ilerleme oldu ama şimdi bu da dosyaların incelenip incelenmediği sorunu beraberinde getirdi. Hocam biraz önce dikkat çekti zaten konuya. Şimdi bu çok önemli. Ya temiz son merci artık. Yani Danıştay olsun, Yargıtay olsun, dosyalar için son mercidir. Orada yapılacak yapılan herhangi bir hatanın eğer yani bir telafisi çok zor bir hale geliyor. Dolayısıyla bir yerden hızlandıralım derken adil yargılanmayı tamamen bitirecek bir hareket içerisine girilmemesi gerekiyor. Biz daha önce de söylemiştik bunu. Yani yargının hızlanması doğru bir şey ama adil yargılanma hakkı da bununla at başı gitmeli.
Aynen katılıyorum. Hızlanmak başka şey, şaşırmak başka şey. Hızdan dolayı düşürmek, dökmek, kırmak başka şey. Şimdi biraz evvel de söyledik ki uygulama birini sağlayacaktır. İnsanın gönlü istiyor ki hapishane olsun, cezaevleri ama içinde insan olmasın.
Evet.
Hastane olsun, kimse ameliyat olmak durumunda kalmasın. Koruyucu hekimlik çok iyi olsun. İşte ihtilaf olmasın, kimse kimseyle mahkemelik olmasın. Alacak verecek meselelerini kendiliğinden güzelce halletsinler. Yani hukukta da işte koruyucu hekimlik gibi ihtilaf çıkmayacak şekilde anlaşma yapılmasını, hukukçuya danışılarak anlaşma yapılmasını, böyle yapılırsa ne olur, şöyle yapılsa ne olur, aydınlatılarak anlaşma yapılmasını istiyorum. Sonunda hiç gereksiz niza olmasın, ihtilaf olmasın diye. Şimdi hakimlerimiz de olmalı, ağır ceza mahkemelerimiz olmalı ama tek ağır cezalık bir suç olmamalı.
Evet.
Peki o hakimler ne yapacak? O hakimler yapılacak kanun yönünden, başka ülkeler uygulaması yönünden bir fikir ortaya atabilecekler. Tek tük gelen davalara bakacaklar ve o zaman geniş bir zamana sahip olarak ilgilenecekler.
Evet.
Yoksa mahkemeler birkaç dakikada bir insan çıkartıyorken veya davaları bilmem kaç ay sonrasına erteliyorken olmuyor. Artık bu iletişim çağında tezkere yazılacak da o tezkere müzekkerenin cevabı gelecek de öbür taraftan bilgi sorulacak da aylar falan almıyor.
Evet.
Online girildiği zaman sistemden de bulunabilen şeyler çoğaldı. Hızlandırılması lazım.
Evet.
Fakat değerlendirmeye, tetkike vakit ayrılması lazım. Şimdi sadece tetkik hakimleri sayısı arttırıldı.
Evet.
Yeni daireler kuruldu. Çoktan yapılması gereken işlerdi bunlar.
Orada bir nüans var hocam, biliyorsunuzdur belki. Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki hakimleri Yargıtay tetkik hakimi olarak gönderdiler. Bu arada da Asliye Hukuk Mahkemesi'nde hakim kalmadı yani.
Şimdi hakimlerin bulunması da yeterli değil.
Evet.
Ben Marmara Hukuk Dekanı'ydım. İş güvencesi diye bir toplantı yaptık. İki tane de Alman meslektaşımızı çağırdık. Onlardan biri dedi ki, işe iade Almanya'da 107 oranında dedi. Biz şaşırdık kaldık. Çünkü biz kanuna bakınca herkesin haksız çıkarmış işe iade edildiğini ve geldiğini zannediyorduk. Bir ikincisi de şunu söyledi. Dedi ki, sizin bu işe iade konusuna ister bir komite, ister bir kurul, ister ihtisas mahkemesi, herhangi merci bakacak ise, hangi merci bakacaksa, orada bu işleri 15 yıldır, 17 yıldır, 22 yıldır yapan uzmanlarınız var mı? Yoksa şu savcıyı oraya hakim tayin ettik, bu aile mahkemesinden buraya kaydırdık, bunu sulh hukuktan buraya getirdik, bunu şuradan kaydırdık. Olmaz.
Evet.
İşte burada artık ihtisaslaşma gerekiyor. Hakim sayısının arttırılması gerekiyor. Aynı işi yaparak uzmanlaşması gerekiyor. Hizmet içi eğitim gerekiyor. Hizmet içi eğitim tekrar bir sınıf almak falan değil. Belli broşürlerle, belgeli genelgelerle, belki yayınlarla, yurt dışı temaslarla.
Evet.
Ben bunu Anayasa Mahkemesi'nin fevkalade iyi yaptığını düşünüyorum. Yurt dışı ile temaslar vasıtasıyla.
Evet.
Bir de kendisine başka branşlarda insanları bile teşkilatta kadrolayıp alıyorlar. Aydınlanmak için, bilgi sahibi olmak için. Ve güzel toplantılar yapıyorlar. Mesela yaptıkları bir toplantı hukuk felsefesi üzerineydi. Felsefe, sosyoloji, dünyanın en tanımış insanlarıyla Türkiye'den kimseler arasında. Biraz evvel bahsettim, ben 1999'da Parti İçin Demokrasi üzerine bir tebliğ sundum Anayasa Mahkemesi'nde. O ilk defa konulu olarak yapmaya başlamışlardı, belli bir konuda. Yoksa o günlerde herkes işte Milli Egemenlik Haftası şuradan buradan, şu konudan bu konudan bir tebliğ sunabiliyordu kim çağrılmışsa. Hayır dediler, Parti İçin Demokrasi konusu işlenecek.
Evet.
Bu yıl her katılımcı bu konuda bir tebliğ sunacak demişlerdi. Bu sürüyor. Yani böyle mahkemelerimizin iyiye gidişi var. Ama Türkiye'de gelişimde kabul etmek lazım. Türkiye'nin nüfusu, ben Yeşil Kart Kanunu ile ilgilendiğim dönemde 1992'de 85 sayımına göre, 90'daki hesaba göre 58 milyondu.
Evet.
Şimdi 75 milyona gidiyor. O zaman 20 milyon çalışan nüfus vardı. Şimdi 24 falan ancak. Yani istihdamda imkan artmıyor.
Evet.
Nüfus artıyor. Nüfus artışında sosyal sorunlarda, bir takım huzursuzluklarda adli vakalar çoğalıyor. Bir takım yeni suç unsurları çıkıyor. Adli makamların, orada çalışan zatların, insanların buna göre bilgilendirilmesi ve buna göre yetişmesi lazım. Oysa hukuk fakültelerinin bile ben yakın tarihe kadar tam görevi yaptığını düşünmüyorum. Mesela iş hukuku, sosyal güvenlik yakın tarihte ayrı ayrı oldu. Uzun zaman iş hukuku, sosyal güvenlik beraber okutulunca sosyal güvenliğin kapağını kaldırmadan iş hukukunun 70 puanlı kısmından 50'yi tutturup da geçerliyim diyen mezunlar verdik. Evet. Tıpkı şeyde öğretmenlerle 45 dakika günde hızlandırılmış öğretmenler, eğitimi hızlandırılmış öğretmenler yetiştirdiğimiz gibi,
evet,
boşluklar vardı. Ama şu an hukuk fakülteleri bir rekabet içinde, sayıları arttı, alanlar çoğaldı. Dolayısıyla artık ihsaslaşmaya ister istemez uymak durumundayız. Ben hukuk fakültesi sayısının artmasını olumlu görüyorum. Seçimlik derslerin çok sayıda okutulmasını olumlu görüyorum. Yurt dışıyla temasları olumlu görüyorum. Bir üniversiteden bir söz söyleyeceğim. Bir çalıştaydık yüksek öğretim sorunları ilgili 2 yıl kadar evvel. Orada bir tanınmış üniversitemizin, devlet üniversitesinin profesörü, hatta eski rektörü şöyle bir şey söylemişti. Arkadaşımız diyor ki, vallahi bu çocuklar bize rağmen iyi yetişiyorlar. Çünkü en seçkin insanlar geliyor, internetten bir takım şeyler buluyor. Amerika'da 5 gün evvel yayınlanmış, Avustralya'da yakalanmış bir paper'a uzanabiliyor. Malzemeyi yakalayabiliyor. Zaten birbirler yarışına kendileri yetiştirmek azmiyle geliyorlar. Hı. Bize rağmen iyi yetişiyorlar diye de espri yapılabiliyor. Hukukta da inşallah gayet iyi bundan sonra donanımlı hukukçular yetişecek. Yabancı dil bilgisi olan çoğalacak. Eskisi gibi değil. Yabancı dil öğrenmek çok kolay. Yabancı dilin gereğini fark etmek çok kolay. Bizim zamanımızda radyo ile İngilizce, radyo ile Almanca programını hukuk asistanları 15 dakika dinleyeceğim diye eve koşardı. Radyodan 15 dakika ders alacağım diye. O zaman İstanbul'da bile çok sınırlıydı yabancı dil öğrenme imkanları. Şimdi artık o yok.
Bu arada
İnşallah iyi gideceğiz.
Evet, ülke nüfusumuzun yaş ortalaması 29 olmuş.
Evet.
Yani nüfus da artıyor, yaş da artıyor. O yüzden fazla çocuk talepleri bir anlamda o yüzden de evet, geliyor. Şimdi tabii...
Bir de bir şey ekleyeyim. Şu ara sosyal bilimlerde en fazla öğrencilerin, üniversite adaylarının rağbet ettiği branşlar hukuk ve psikoloji. Hukuk bir numara. Türkiye'de 1-2 yıldır 50-60'tan fazla hukuk fakültesinde, vakıf üniversitesi olsun, devlet üniversitesi olsun, hiçbir yerde bir kişi kontenjan boş değil. Bu rağbet kaliteyi de yükseltecektir diye düşünüyorum. Bu rağbet de toplumda hukuka bakışın, hukukun öneminin çok iyi olmasıyla bağlantılı diye düşünüyorum. İnşallah evet, iyi bir gelişi sağlayacaktır.
Evet, tabii. Yani hukukçu, özellikle adalet dağıtıcı olan hakimlerin yetişmesi, tabii teknik donanım, hukuk eğitimi, hizmetçi eğitim, bunlar elbette eksiksiz olarak ve her gün geliştirilerek her zaman yapılmalı ama hakikaten yani mecellenin de mesela takdir ettiği bir profil de vardır. Yani bir karakter ayrı bir şey gerekiyor. Yani adalet tamam, aynı zamanda cesur. Yani Allah vicdandan gelir adalet duygusu ve hukukun. Sonuçta Allah korkusu olacak. Vicdanı olacak. Başka hiçbir şeyden korkmayacak. Hiçbir şeyin baskısının altında kalmayacak. Karşısındakine kendi dünya görüşüyle bakmayacak. Her ne olursa olsun beğenip beğenmemesi, taraf olup olmaması değil, hukukun, adaletin gereğini yerine yapacak. Yani bu şekilde de hakimlerimizin yetiştirirken profilini, yani teknik bilgiyle birlikte manevi donanım, yani bunların hepsi bir arada düşünmek gerekiyor.
Doğru, işte böyle bir mekanizma maalesef elimizde yok. Evet. Yani ben hukukçu olurum, teorik olarak söylüyorum. Sonra da iki tarafla da anlaşırım, şöyle şöyle bir şey diyelim, o niyetle de gelse hukuk fakültesine, biz onu dürüst müdür, değil midir, art fikrim diye bilemiyoruz.
Evet.
Çok eskiden bir örnek vereyim. Bir kamu iktisadi kuruluşunda çalışan, o zamanın parası da 4500 lira para alan bir zat, Gümrük ve Tekel Bakanlığı'nın sınavına giriyor. Memurluğu bırakıyor, aday memur oluyor, 4500 lira bırakıyor, 1800 liraya maaşla talim ediyor. Neden? Açıklama yapıyor. Ben kendimi ya şuraya ya şuraya tayin ettirebilirsem diyor, işte şöyle şöyle bir bahşiş toplarım diyor. Yani kimse de orada, bu kimse nereden geliyor? Şu kitten geliyor. Oradaki maaşı ne? 4500. Statüsü de memur. Buraya ne yapıyor? Aday memur olacak. 1800 lira. Niye 4500 bırakıp da 1800'e geliyor? Demiyor. Bir de yine bu çağrışımı yaptırdı. Bir tarihte Mali Bakanı demişti ki milyonların karşısında 450 lira aylıklı memuru gönderiyoruz demişti. Yani insanlar nasılsa öyle idare edilir. Toplumlar nasılsa öyle idare edilir. Bizim hakka, hukuka saygılı olmamız lazım. Toplum olarak da, kişi olarak da, aile olarak da. Fakat bunun için de bir manevi bağ lazım. Eskiden bir arkadaşlık anlayışı vardı. Aynı mahalleden olmak vardı, aynı köyden olmak vardı. Bunlar daha kuvvetliydi. Şimdi bakıyorum, mesela iyi eğitimli kişilerin, sosyoekonomik durumu iyi olan insanların bulunduğu yerlerde otobüste hamile hanımlara, yaşlara yer verme oranı çok daha düşük. Ama eğitim düzeyi düşük, gelir düzeyi düşük olanlar da daha fazla. Şuna bağlıyorum, daha milli manevi değerlere bağlı olmak veya ben de para veriyorum, ben de bilet aldım, ben de bir kere hak sahibiyim diyerek kendini eşit görmek. Saygı, fedakarlık, biraz manevi yönden hakim olacak kişinin, savcı olacak kişinin demesi lazım ki elbette ben avukat olsam daha fazla kazanırım. Ama benim isteğim adaletin tecellisinde çok önemli bir yerde olmak, buradan manen kendimi tatmin etmek, saygınlığımı korumak. Aynı şey şey için de, futbol maçında hakemlik için öyle. Ben şahsen hakem olsam tek bir arzum olur. Beni kimse bilmesin. Bir kişi çıkmış maç yönetmiş, gole gol demiş, offside offside demiş, taça taç demiş, faule faul demiş. Kimse de beni hatırlamasın. Çok güzel bir yönetti, fena değil, hakem geçti gitsin. Ama yanlış bir iş yaptığın zaman televizyonlarda akşamleyin bütün görüntüleriniz, isminiz, şöhret olursunuz.
Evet.
İnsanların tabii bu çok ilginç bir şey. Eskiden bir farklı anlayışlar vardı. Şeref mahallel gelmesin, bana bir söz gelmesin diye. Zamanla ahlaki değerler aşılmışsa, ne olursa ne olursan ol gel diyor ya Mevlana. Bu da başka türlü. Ne yaparsan yap, bir şeyler bul, buluştur, çal, çırp filan gibi. Bu anlayış toplumda egemen olursa, Birleşik Kaplardaki su gibiyiz.
Evet.
Yani bir tarihte rüşvet vakıları okuyordum gazetede, evet. Bir tarihte. Kültür Bakanlığı'ndan bilmem hangi şehirdeki bir tiyatrodan. Bir yerden bir müsteşar yardımcısı, ötekinden bilmem nereden. Yani soyutlayabilir misiniz? Hepsi üniversite mezunu insanlar, hep toplumdan insanlar. O branşa, bu branşa gitmiş olması, şu meslektekiler ahlaki yönden yüksek, bu derece düşük diyemiyorsunuz. Biraz oransal olabilir. Bir de manevi yönden çok gelişmiş olmayı veya konu olarak manevi gelişmeyle alan meslekler bir yana, bunun dışında hekim olsanız, mühendis olsanız fark etmiyor.
Evet.
İyi bir aile terbiyesi, iyi gelenek, hep geliyoruz İstiklal Marşı'na. Korkma sönmez bu şafakta yüzen alsancak, sönmeden tüten, sönmeden yurdum üstüne tüten en son ocak. Şimdi bir ocak kavramı var değil mi?
Evet.
O ocak böyle hakikaten alsancağı göklerde yüzdürecek, bunun için ölecek, böyle yetişmiş olması lazım. Nasıl gidiyordu çocuklarımız? Kınalı kuzu diyoruz değil mi? Kınayla gönderiyorlar. Ya şehit olacak ya gazi olacak diye gönderdi. Evet. Ama Batılılar ne yapıyordu? Niçin öleyim diyor. Niçin öleyim diyor. Şimdi bu manevi değerler örselenirse, o şekilde batılılaşırsa, Batı'nın iyi yönlerini almak lazım.
Evet.
Batı'nın böyle toplum için fedakarlıktan kaçınan, kendini en önde tutan yönlerine değil, biriz, beraberiz, birlikteyiz, bugün sana, yarın bana olması gerekeni hep düşünerek gitmemiz lazım. Evet. Devlet adamlarımızın halka hizmet, hakka hizmet anlayışı olması lazım. Belediye başkanlarımızın ne oluyor diye bakması lazım. Sorumluların dağdaki çoban ayağına bir diken bassa, acaba benim dahlim var mı, sorumluluğum var mı diye değerlendirmesi lazım. Fakat bu bir takım yanlış kanaatler uyanmışsa, yanlış hedefler seçilmişse, aileler çocuklarına para getirici meslekte ol da ne iş olursa olsun gibi bakıyorsa, o toplumda nasıl adalet bekleyeceğiz?
Evet.
Adalet, adalette çalışanlar iceberg'in görünen kısmı, alttan destek alması lazım. Toplumun o yolda onları şey yapması lazım. Bu nasıl bir insan, nasıl kötü bir insan demiyor da büyük beyin diye değerlendiriyor. Büyük beyin dediğiniz çalmış, çırpmış, yurt dışına kaçmış bir insan. Halbuki eskiden pabuçlama atıldı derlerdi. Dışlamak lazımken bazı kimse imreniyormuş gibi söylüyor. Olmaz. Evet. Hepsi birbirine bütün. Bir bütün.
Hocam çok güzel söylediniz. Programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Eğer eklemek arzu ettiğiniz
ben varsa... Sayın Ahmet Hamsici'nin bu beyanetiyle ilgili birkaç husus vardı. Onlara da dikkat çekmek istiyorum. Hı. Hocam zaten konuşmasında şey yaptı, bu doktor muayeneliğiyle ilgili konuya dikkat çekti zaten. Yani bir şeylerin özenli yapılmadığını ısrarla, hani genel olarak bir tabiat haline geldiğini dikkat çekti hocam. Sağlık muayenelerinin yapılmaması da bir özensizlik açıkçası. Buna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın yönetmeliği var. Yani muayenelerin nasıl yapılacağına ilişkin açık bir yönetmeliği var. Ancak soruşturma süreçlerinde özellikle polisler tarafından insanlar 20'şer 30'arlı gruplar halinde veya çokça bir gözaltı olmuşsa bu şekilde alınıp topluca muayene yapılıp böyle tablo halinde bir rapor tanzim edilip bir savcının önüne sunuyor. Halbuki öyle değil yani. Normal bir Sağlık Bakanlığı'nın bir raporu var. Bir tablosu var. İşte sağ taraf, sol taraf, ön taraf ne oldu, oradaki bulgular nelerdir diye böyle detaylı bir tarifleri var. Şimdi bunlara riayet edilip yapılması lazım. Bunlara riayet edilmeden düzenlenen raporların hiçbir geçerliliği yok, değeri yok yani. Hem tıbben hem de adli olarak hiçbir kanıt ve geçerliliği yok. Zaten ona da dikkat çekmiş Sayın Hamsici. Ben müsaadenizle okumak istiyorum onu. Ve soruşturma sürecinde de özellikle şeye dikkat çekiyorlar. Soruşturma ile alakasız belgelerin ifşa edilmesi, kişinin kendi özel hayatını ilgilendiren belgelerin ifşa edilmemesine çok dikkat çekmiş. Yani düşünün, 99 yılında siz gözaltına alındığınızda vardı bu olaylar. 2012 yılındayız. 13 senede hiçbir şey değişmemiş demek ki Sayın Hamsici buna dikkat çekiyor ve gerçekten çok çarpıcı işaretlerle dikkat çekiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında özel hayat kavramının bütün unsurlarıyla tanımlanamayacak kadar geniş olduğu belirtilmiş. Her olayın kendi özellikleri içerisinde bu kavramın değerlendirilmesi yoluna gidilmiştir. Bununla birlikte mahkeme cinsel hayat ve tercihler, aile hayatının kapsamı dışında kalan bazı ilişkiler, iş ve sosyal ilişkiler, fiziksel ve manevi kişilik, telefon konuşmaları, posta iletileri, isim, resim, nam, şöhret, şeref, yaşam tarzı, kişisel veriler, bilgi toplanması, kişisel bilgilerin ifşası, aile hayatı, konut ve haberleşme kapsamında olan tüm olayları sözleşmenin 8. maddesini dikkate alarak özenle değerlendirmekte ve ihlal kararları verebilmektedir diyor. Yani diyor ki sayın savcılara, böyle şeyler yapmayın diyor. Böyle şeylere izin vermeyin diyor. Kolluk makamları bunları yapmasınlar diyor. Yapılması halinde maalesef ülkemiz adına tazminat kararları olarak bize geri dönüyor diyor bunlar diyor. Öte yandan soruşturma sürecinde insan hakları ihlallerinin önlenmesi, delillerin zamanında ve usulüne uygun toplanması. Yani işkenceyle değil. Yani normal gerçekten CMK'da usul kanunda belirtilen esaslara göre toplanması. Kişi ve kurumların mağdur edilmemesi. Ve en önemlisi de toplumun yargıya olan güvenin tesisi ve devamı için soruşturma işlemini yürüten Cumhuriyet Savcıları'nın bu hususlarda azami ölçüde hassas davranması gerekmektedir diyor. Eğer bunları yapmazsak yargıya güveni sağlayamayız diyor. Yargıya güveni sağlamanın en önemli yolu bu tür olaylara dikkat etmektir. Yoksa biz bunu sağlayamayız diyor.
Evet, gayet önemli. Sizin son eklemek istediğiniz bir şey varsa hocam programı kapatmak istiyorum.
Efendim inşallah bir kere toplumun talebiyle yeni bir anayasa yapılır. Hukuk elden geçer. Birbirine uyumlu az sayıda kanunda toparlanır. Öyle tebliğlerle falan 2-3 günde bir değişiklikler olmaması gerekir. Bölünüp bölçülüp de birbirine uyumsuz maddelerin ortaya çıkmaması gerekir. Elemanların iyi seçilmesi, iyi yetiştirilmesi, iyi desteklenmesi gerekir. Biraz evvel söylediniz ki yani 40'ar 50'şer kişi gruplar geliyorsa doktora, doktor da bir tane ise onu kısa bir zamanda sonuca götürmesi gerekiyorsa nasıl olacak bu iş?
Evet.
Ama benim dediğim gibi doktor orada bir şüpheli gelecek de veya işte bir gözaltı alınan insan gelecek de muayene edeceğim diye boş beklemeli. Evet. Ağır ceza mahkemesi boş beklemeli.
Evet.
Cezaevlerinde incin top oynamalı. Evet. Bunu istiyor fakat yeni cezaevleri yapılması ihtiyacı var. Ve efendim suçluların bir an evvel cezalarını çekmiş sayılarak gönderilmesi ihtiyacı var. Tutuklu gönderilmesin aman diye bir ihtiyaç var. Yani bütünüyle hukuki hayatımıza, hukuk hayatımıza her alandan bakmak ve ona göre hareket etmek lazım. Bizim anayasamızın bir takım rezervlerle, bir şeylerle, kayıtlamalarla bir şeyler yapmadan gerçekten bir kere insan haklarını dost doğru kabul etmesi lazım. İnsan haklarını aktarırken aktarmamaya, farklı aktarmaya yelteniyorsanız, öyle bir zihniyet varsa ve bu irade anayasayı hazırlayacaksa, devleti şekillendirecekse vay halimize.
Evet.
İnşallah bu defa her şey olması gereken gibi olur.
İnşallah.
İnşallah. 2023 Türkiye'sinde bu güzel temennileriniz yaşanmaya başlayacak inşallah hocam. Öyle düşünüyoruz.
İnşallah.
İnşallah tabii. Çok teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı efendim. Adil Yargı programımızın bugün sonuna geldik. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın efendim.